Ayrım 5, sayfa 36. Ankara. Selanik limanında kadınlar gemilerin dönüşünü o mor kaftanlı tepelerden seyrederler. Hepsinin vücudunda bir hasret kokusu vardır. Mustafa Kemal böyle bir hasretin kokusunu her vesileyle hissediyor ve kendini teslim edercesine gözlerini yumuyordu. Kirpikleri kilitlenmiş gibiydi. Ayrıntıların gündeme getirilmesinden yana değildi. Bunu sert dille hatırlatmak, böylece Fethi'yi daha disiplinli bir siyaset terbiyesinde tartışmaya yönlendirmek istiyordu. Uzun bir geçmişe dayanan dostlukları vardı. Yaşadığı tecrübelerin tesirindeydi. Ama sonuçlardan mutlu olmamıştı. Tedirgindi. Kendisini dört koldan kuşatılmış hissediyordu. İnce bir lisan kullanarak konuyu tartışmak istedi, gözlerini açtı. Fethi Bey yukarıdan bakıyordu. Aradığı fırsatı bulmuştu. Mustafa Kemal'in zihninden geçirdiklerini karıştıracak en keskin cümleyi önceden kurmuştu. Osmanlı tahlilinde ölçüyü bilerek kaçıracak, Cumhuriyet emelinin bahse açıldığında Kemal'in kendine sakladıklarını ortaya dökecekti. Çankaya bahçesinin en serin köşesinde oturmuşlardı. Mustafa Kemal elde ettiği bilgileri gözden geçirmiş ve dünya siyasetinde gelişmelerin kötüye gittiğini görüp ayrıntılı bir rapor hazırlaması için sağladığı bilgileri Fethi Bey'in önüne koymuştu. Sesinde 40 yıllık dostluğun sıcaklığı vardı. Selanik hasretini bilhassa açtım. Çünkü o hatıraları paylaştığım tek kişi sensin. Şimdi bütün hazlar hüviyet değiştirmiş ağır bir vatan mesuliyeti yaratarak omuzlarıma basmış durumda. Beni anlayacak tek kişinin de sen olduğunu görüyorum. Fethi bu sıcak sözlerin değerini biliyordu. Sofya'da birlikte oldukları yıllardan önlerine çıkan bütün cömert gönüllü kadınların hissettirmeye çalıştıkları duygu zenginlikleri karşısında Selanik hatıraları bir kalkan gibi öne çıkar ve fena tesirlerin izlerini mutlaka silerdi. Kemal'in gece vakti bu saatte hangi bahsi açmak için bu kalkanı kullanmak istediğini kestiremedi. Meraklandı. Renk vermemek için sigara paketine uzandı. Bir tane kendisi için aldı, paketi Kemal'e uzattı. Yorgun musunuz, yoksa endişeleriniz mi var? Gazi beklediği fırsatın doğduğunu gördü. Şimdi muhatabını istediği tartışma zeminine çekebilirdi. Fethi'nin İsmet'e olan asabiyetini ve kıskançlığını dikkate almış, muhtemel bütün itirazları bertaraf edecek derinlikte hazırlanmıştı. İsmet'in raporunu okudum. Meseleyi derli toplu değerlendirmiş. Fethi Bey fırsatı yakalamıştı. Sonuna kadar kullanacaktı. Zamana yaymaktan hoşlanan tabiatının bütün ürkekliklerini bir yana fırlattı. Haklısın. Ama yine karar cesaretini gösterememiş. Sen mi gözünü korkutuyorsun, yoksa o mu seni ısınamakta? Kemal yaklaştığını düşündüğü fırsatın kaçmasına müsaade etmeyecekti. Fethi ile İsmet arasındaki ihtilafa daima uzak kalmayı uygun bulmuştu. Fethi'nin bilerek konuyu siyaset içeriğinden uzaklaştırıp şahsi meseleler haline dönüştürmesine sert tavır takındı. İki ihtimali de düşünebilirsin. Biliyorum, karar koşullarını beğenmeyince yine mızıkçılık yapıp kaçacaksın. Hep böyle yapıyorsun Fethi. Fethi Bey beklediği tepkiyi göremeyince sustu. Derin bir nefes daha aldı. Bu kez işin içine küçük bir tehdit katıp göz korkutmayı denedi. Tek kelime daha söylersen her şeyi bırakırım Kemal. Yerime göz koymuş onlarca sırtlan arasından birini seçip meclisin başına getirirsin. Onlarla nasıl geçineceğini artık sen düşün. Kemal bütün asabiyetini tek cümlede özetlemek istedi. Lozan'ı kavrayamayanlar Cumhuriyet'in idealini yüceltemezler. Bunu her kafaya yerleştireceğiz. Lozan'ı çocuk oyuncağı sanıyorlar. Kendinden emin olmanın kazandırdığı gururlu tavrını takındı. Meselelere biraz da yukarıdan bakan böbürlü görüntüsünün ürkütücü etkisini düşündü. Sakin bir dille hüküm cümlesini verdi. Etrafındakileri dinlemen hoşuma gidiyor. Ama dünyanın ateş çemberi içinde olduğu kuruntularından vazgeç. Yorma Lozan'dakilerin kafasını. Kemal umulmayan bir hızla sükunete büründü. Son cümlesinin amacını aştığını düşündü. Fethi'nin bu hakareti hak etmediğini biliyordu. İkisinin de devleti kucaklayan ihtiraslı günleri olmuştu. Ama duygularına kazandırdıkları incelik daima saygı ve ciddiyet değerini korumuştu. Mustafa Kemal alttan aldı. Özür dilerim ama gelişmeleri yorumlayamıyorsun. Fethi Bey sessizliğin tam ortasına düşmüş, ummadığı bir tavırla istenen etkinliği göstermekten mahrum bırakılmıştı. Bir yol bulup bu sessizliğin büyüsünü bozmak istedi. Çığlık çığlığa bağırarak yeniden heyecanlı bir ortam yaratmak niyetindeydi. Arkasından bağırdı. Beni sadakatsiz yaverlerinizin dedikodularıyla imtihan etmeyin. Kendinizde alet olmayın. Fethi Bey bu sözlerden sonra Mustafa Kemal'in dönüp kendisiyle yeniden münakaşa edeceğinden emindi. Artık iki eski dost gibi değil, iki ayrı sorumluluğun sahipleri gibi tartışmak istiyordu. Ancak fırsatın şafağı henüz doğmamıştı. Mustafa Kemal'e bir onurlu iltifatta bulunmak istedi. Resmi lisan kullanmanın zamanı geldiğine karar verdi. Sesinin tonunu donuklaştırdı, kelimeleri cesaretlendirdi. Unutmayınız Paşa Hazretleri, kaderde son sözü cesur ve olgun bir irade söylemelidir. Birkaç adım daha yaklaştı. Söylediklerinin artık duyulmama ihtimali yoktu. Çankaya'da bütün bahisleri cesur ölçülerde tartışılır ve bu sözler sanki bir ilahi takdirin hükmüymüş gibi yankılanırdı. Fethi Bey'in son sözleri Çankaya'da yankılandı. Unutmayınız, bu irade henüz kimse de tezahür etmedi. Resmo. Resmo sahillerinde ikindi sonrasının vazgeçilmez bir sohbeti vardı. Bu sohbetin tadını çıkarmaya gelmişlerdi. Hoş bakışlı bir kadın oturdukları masanın küçük kareli örtüsünü değiştirdi. Bembeyaz bir patiska örtü serdi, içeri girdi. Aynada kendini seyretti, saçlarını dağıtıp omuzlarına döktü. İki küçük kadeh alıp yeni gelen konuklarına uzaktan gösterdi. Onaylarını alınca her yanı yeşilliklerle sarılmış sarnıçtan çıkardığı kovayı küçük sehpanın üzerine koydu. Venizelos sesini yükseltti. Avronyes sofrasının en talihli zamanıdır. Hoş bakışlı kadın güldü, başıyla onayladı. İda Dağı'nın dar uçurumlu tepelerinden getirilmiş kar topaklarından birini aldı. Küçük kaselere yerleştirmeye başladı. Ortalarında kadeh boşlukları bırakmıştı. Kadehleri karlı kaselere yerleştirdi. Küçük sırça kadehler adeta birer buz bardağına dönüşmüştü. Yeni gelen misafirlerin masasına götürdü. Tepsinin içinde bir şişe duruyordu. Müşterilerinin gözlerine baktı. Baş işaretiyle şişeyi açıp buzlanmış kadehleri doldurdu. Şişeyi bıraktı, saygılı adımlarla geri çekilip uzakta bekledi. İki dost birbirlerinin göz bebeklerindeydi. Soğutulmuş uza kadehlerini kaldırdılar. Yarım yüzyılı geçmiş arkadaşlığın çekişmeli ve barışmalı yıllarının gerisinden getirdikleri hatıralarla mutluydular. İlk kadehi Venizelos kaldırdı. Aristide, benim en iyi dostumsun. Beklediğini bulamayınca sözlerine biraz daha iftihar eklemek istedi. Sözleri şımarık bir kahkaha tesiri taşıyordu. Düşünsene, Helen dünyasının yetiştirdiği en güçlü politikacı Aristides Tekriadis'in dostluğuna sahibim. Aristide bu iltifata itibar edecek kıvamda değildi. Kendince tarifleri vardı. Böyle bir ortamda Venizelos eğer konuya iltifatla başlıyorsa ardından mutlaka yoğun taleplerin geleceğini biliyordu. Bu talep bolluğunun önünü kesmek istedi. Sanki fark yaratıyormuş gibi bunu tekrarlayarak öne geçmene izin vermeyeceğim. Unutma, ben senin en iyi dostun değil, yegane dostunum. Venizelos kadehi tokuşturmadan başına dikti. Sonra Aristide'nin içkisini bitirmesini beklemeden sözlerini tamamladı. Biliyorum, tek dostumsun. Ama bıktım şu gözümü korkutmandan. Aristide suskundu. Venizelos kalkmaya niyetlendi. Bileğinden tutup yerine oturttu. Sofra boyunca susmuş, aklından geçirdiklerini kendine saklamıştı. Bugünlük bu kadarı yeter deyip susmayı denemiş ama dostunun yanlış yargılarla kendisini mahkum edişinin doğru olmadığını da görmüştü. Bunu Venizelos'un yüzüne söylemek istiyordu. Ona son bir hatırlatma yapacak ve söylediklerinin kulağına küpe olmasını sağlayacaktı. Dikkat et Hanyalı, yanılıyorsun. Ankara'nın zaafı yok. Atina sadece bir şehir. Gözünde büyütme. O kocaman dediğin devletler seni kullandıkları için arka çıkıyorlardı. Sen de kendini güçlü sayıyordun. Şimdi arkandan desteği çektiler ve sen hala kendini güçlü sanıyorsun. Venizelos güldü. Ne yani? Bu kadar aptal bir Avrupa kurnazlığını fark etmediğimi mi sanıyorsun? Hayır. Sadece kararının isabetsiz olduğunu söylüyorum. Venizelos gülmeyi kesti. Ciddileşmişti. Sesinin burukluğunu gizlemeye gerek görmeden konuşuyordu. Yenilmiş bir kralı bile kucaklayan temiz kalpli bir milletimiz var. Ümidi ve cesareti kalmamış bir millet. Bu kavruk halka nasıl itibar kazandırabiliriz? Aklındaki sorun bütün ağırlığıyla zihnine abanmış, çıkış yollarının hepsini tıkamıştı. Aylardır kafasını işgal eden asıl soru buydu. Hem korkuyu kaldırmak, hem itibar sağlamak, hem de koca devletlerin desteğini sürdürmek istiyordu. Eğilip dostunun kulağına fısıldar gibi acısını anlattı. Büyük dediğin bu devletler, tam muhtaç olduğumuz anda bizi bırakırlarsa ne yaparız? Aristidi dostuna sarıldı. Bütün sıcaklığını aktardığının farkına vardı. Hayatın sert ama gerekli disiplinleri içindeydi. Felsefe ve mitoloji. Bu iki ihtişamın kaynağı Atina olduğu müddetçe Yunanistan'ı yalnız bırakacak siyasetçi ayakta kalamaz. Göreceksin. Her sıkıntıda yardım edeceklerdir. Denizi işaret etti. Mavi kıpırtılar durgunlaşmıştı. Güneş kızıldı. Yorgun ve çaresiz batıyordu. Aristide'nin söylenecek bir sözü daha vardı. Sakin manzarada çığırtkan bir gölgeye benziyordu. Venizelos'a saygısını korurken gerçeğe önem verişinin bütün tesirlerini hissettirmek istedi. İşittiği dedikoduları sadece aptalca değil, aynı zamanda ahlaksız bulmuştu. Bu terbiye içinde konuşuyordu. Konstantin'e dikkat et. İstanbul'da adamlarını harekete geçirmiş. Georgios'u kışkırtıyormuş. Bunlar bütün uzlaşmaları yok ederler. Tahtın münakaşa edildiği yerde sakın Kemal'le, İsmet'le ihtilafa düşme. Venizelos endişelerini gizlemek isterken böyle bir teşhis isabetiyle yakalanmış olmayı doğrusu kendisi için yakışıksız bulmuştu. Aristide'nin söylemek istediği tehlike ihtimallerini önceden görmüş fakat nasıl tedbir alacağını kestirememişti. Nedir aklındaki endişe? Aristide doldurduğu kadehi uzattı, birlikte kadehlerini kaldırıp içtiler. Aristide esrarengizliğin tesirinden kurtulmak istedi. Sesi yumuşaktı. Sana büyük Giritli demek hoşuma gidiyor. Bir şeyi iyice bellemeni istiyorum. Türkler ihanete anlayışla yaklaşmazlar. Venizelos son cümleden rahatsız oldu. Acaba kendisinin bilmediği bir şey mi vardı? Kral Konstantin'in yerinde rahat durmadığının farkındaydı. Halkın içinde filizlenmiş kral karşıtlığını keskin bir düşmanlığa çevirmek konusunda gerekli girişimcileri avucunun içine almış ve istediği hedeflere yönlendirmişti. Şimdi sadece sabırlı olmanın zamanını yaşıyordu. Birden irkildi. Acaba Aristide bu gelişmelerin ne kadarını biliyordu? Maksadı neydi? Ordudaki yüksek rütbelerin hala savaş kaybetmiş generallerin elinde olması genç subaylar üzerinde acılı izler bırakmıştı. Bu gençlerin yarattığı korkulu müdahale bekleyişi acı vericiydi. Ayrıca Velihat II. Georgios'un yarattığı tereddütler kafasını kurcalıyordu. Tahta yeni çıkmanın hırsıyla yanlışlıklara müsait bir zemine düşeceğinden korkuyordu. Henüz kimse elinden tutmuyordu ama ileride durum değişebilirdi. Bu ihtimali şimdiden bertaraf etmesi gerektiğinin farkındaydı. Bunu mutlaka öğrenmek istiyordu. İşe dostça bir soruyla başlamak istedi. Hangi zeminde olursam olayım Aristide, arkamda olduğundan emin olmak isterim. Aristide sandalyesinden kalktı. Venizelos'un yanına geldi. İki elini omuzlarına koyup bakışlarını dağa çevirdi. İçindeki gerçeğe küçük bir latife yerleştirmek istedi. Zeus ile aynı dağda doğmak kaç kişiye nasip olmuştur ki? Venizelos sevindi. Aristide'nin elleri hala omuzlarındaydı. Onları sıkıca tuttu. Bu sarılış bir sevinçten çok kıvanç sıcaklığı hissettiriyordu. O da işi latifeye döktü. Hadi oradan Selanikli. Biliyor musun, Selanikliler Yunan değil, Makedon ahlakıyla avunurlar. Annem Makedonlarda hıyanet yoktur derdi. Ama babamdan sonra galiba bir Selanikliyi sevmiş. Aristidi yerine oturdu. Lokantacı kadın kadehleri değiştirmiş, soğuması için kar kasalarına konulmuş sırça kadehler getirmişti. Kimseye metelik vermiyordu. Aristidi'ye yanaştı, kayıklarını sahile çeken balıkçılara yardım eden Venizelos'u gösterdi. Hatırlasana, gençliğinde de böyleydi. Ne zaman balıkçılara el verse, bil ki ağır bir acıyı henüz hafifletecek kadar güçlü değildir. Onu yalnız bırak, aradığı gücü mutlaka bulacaktır. Aristidi soğutulmuş kadehini kaldırdı, başını denizden yana çevirdi ve bir dikişte bitirdi. Söyleyecekleri açık mavi bir serinlik hissi taşıyordu. Facia her insan için farklı bir tariftir. İster tahta çekiçli marangoz Nuh'u örnek al, ister uruk aslanı Gılgamış'ı. Kaderlerini değiştiren bir fak yaratmadıkça başkasının akıbeti hiç kimseye emsal olmaz. Boş yere kendini faydası olmayan teselliye kaptırma. Ankara. Tesellide son söz Mustafa Kemal'indi. İsmet Bey'i ve arkadaşlarını değeri kavranmamış bir fikrin eteklerinde sere serpe uzanmış bozgunlar ordusu gibi görüyordu. Bunu dillendirirken uysal bir anlatım, sakin tavırlı bir dinleyiş ve aydınlatıcı bir rol üstlenmişti. İsmet'in siyaset anlayışını yanlış bulduğunu söylemiş ve derin bir tartışma içine girmeden ilk müdahalesini yapmıştı. Bir ideolojiyi bugünün anlayışında yorumlamak için onun bize yüklediği değeri kavramak gerekir. İmparatorluk, Avrupa siyasetini asıl değerleri ve tesirleriyle kavrayacak olgunluğa erişemedi. Bunun sorumluluğu cephe kumandanlarının değil, ümit bağlanan yaşlı sefirlerin ihmalinde yatıyor. Yorgun kafalı Lozan derken maksadım buydu. İsmet Bey şaşırdı. Mustafa Kemal nazik bir lisan içinde kendisini suçluyordu. İsmet Bey'in memleketin geleceğini etkili olacak tertipleri izlemek ve yorumlamak yerine sosyalist tesirler içinde gelişmeleri değerlendirmek istemesini ayıplıyordu. İsmet Bey ima edilen bu noktayı kendisi için verilmiş haksız bir hüküm gibi yorumladı. Mustafa Kemal'e tespitlerini isabetli ve adil bulmadığını hatırlatmak istedi. Hükümetteki görevlerinin en önemli başlıklarını daima Mustafa Kemal'le paylaşmış, onun kavrayış farklılığını öğrenmek istemişti. Her tartışmada değişik bir yorum isabeti görüyor ve bu isabetin hüküm keskinliğini saygıyla kabul ediyordu. Her şeye rağmen Kemal'in son cümlelerini hemen kabul edip hak vermesi mümkün değildi. Mustafa Kemal, İsmet Paşa'nın duraksadığı fırsatı kullandı. 20 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Her fikirde ittifakımızın olmayacağını tanıştığımız gün fark ettim. Güvenilir olmanın bana kazandırdığı gurur ve cesareti her zaman korudum. Sen de öyle. İstediği etkiyi yarattığını gördü. Biraz daha ileri gitmek ve asıl tartışma başlığında derinleşmek istedi. Yıllardır bana imparatorluğun felaketini anlatıyorsun. Ama hangi sentezin faydasından veya zahmetinden söz ettiğini bir türlü açıklayamıyorsun. Kendini tekrar eden bir çarkın içindeki yerimizi hala fark edemedik. Bunlar meşrutiyetin malumatı. Bu lafları her gün ısıtıp yeni bir terkipmiş gibi birbirimize sunmayı meziyet sanıyoruz. Bir süre durdu. Bu durgunluğun nedeni hissedilmiyordu. Belki İsmet'in böyle ağır bir eleştiriye dayanacak gücü olup olmadığını bilmek istiyordu. Belki de eksikliğinden söz ettiği terkip zaafının kendi zihninde çözülmediğini gizlemek niyetindeydi. İkisini de kendisi için bir ayıp ihtimali olarak düşünmüş, bir süre bu ayıplı sessizlikten utanmıştı. Kim bilir, belki biz de ne yapacağımızı tam bilmiyoruz. Belki de yapmaya düşündüklerimizin korkusunu yaşıyoruz. İsmet Paşa, sakin görüntüsüne rağmen aklının yattığı konularda sert lisan kullanarak münakaşaya taraf olur, varsa eğer hiddetini mutlaka gösterirdi. Bu sükûnetin bir anlamı olmalıydı. Belki de Mustafa Kemal'in korktuğu şey bu sükûnetti. Üzerine gitti, biraz da suçlu duruma düşürüp telaş içinde bocalamasını planlayan kurnazlığını kullandı. Neden susuyorsunuz? Devam ediniz. Söyleyecekleriniz varsa boşaltınız içinizi. İsmet Paşa istifini bozmadı. Mustafa Kemal'i seyretti. Belli ki söyleyeceği daha çok şeyi vardı. Mustafa Kemal'in konuyu toplamaya niyetli olmadığını fark etti. aynı bahsi ileride tekrar açmak üzere düşüncelerini şimdilik kendine saklamasını küçük kurnazlık olarak görüyordu. İşi daha fazla bekletmeye gerek görmeden cevapladı. Sevimsiz bir manzaradayız. Kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Şu halinize bakın. Asabiyetinize verilecek yüzlerce makul cevap var ama sırası değil. Mustafa Kemal böyle bir sigaya çekilişi beklemiyordu. Sakin bir duruş sergilerse tanımlamayı kabul ettiğine hükmedilebilirdi. Nazik dille durumu açıklamak ve İsmet Paşa'ya sorumluluğunu hatırlatmak istedi. Anlaşılıyor ki sizdeki tavır artık bir sükunet değil, hadiselere teslimiyettir. Maalesef belirtmeliyim ki hızlı düşünemiyorsunuz. İsmet Paşa istediği fırsatı yakalamıştı. Kemal'in asabiyetinde bazen hadiselere biçim kazandıran yeni ve kapsamlı münakaşa kapıları açılırdı. Böyle bir fırsatı kullanıp Kemal'in ayaklarını suya erdirmek istiyordu. Sözlerinde hafif azarlayan bir dil kurnazlığı vardı. Kemal'in zaaflarını aktarmaya karar vermişti. Koşulların giderek değiştiğini hissettirmek, alışılmış sükunetine bir farklı tavır zevki katmıştı. Bu zevk, Kemal'in hislerini hemen sinirli üsluba dönüştürmek ve onun asabiyetinde farklı yönlerini tartışmaya açmaktı. Bu bir Kemal teşhiri olacaktı. Mustafa Kemal'in sesinde heyecan ve endişe değil, açıkça fark edilen alaycı bir ilgisizlik görülüyordu. Bu ilgisizliğin altını çizmek istediği belliydi. Elindekini uzattı. Bu şifre şimdi geldi. Venizelos küplere binmiş. Eline bir fırsat geçse seni bir kaşık suda boğacak. İsmet Paşa güldü. Ben de öyle. Mustafa Kemal'e yaklaştı. Kulağına fısıldadı. Adam neredeyse babam yaşında. Ne yani? Gözü doymak bilmiyor mu? Hayır. Beklediğinden fazlasını aldı. Artık toprak değil, insan istiyor. Usta istiyor, kalfa istiyor, çırak istiyor. Sermaye istiyor, emek istiyor, tecrübe istiyor. Bacak kadar devletine koca imparatorluğun bütün esnafını, tüccarını götürecek. Mustafa Kemal ayağa kalktı. İsmet'i seviyordu, beğeniyordu. Takdir etmekle hayran olmak arasındaki farkı önemseyen bir üslup içindeydi. Bu farkın iki kanadını aynı değerlerde eşitleyebileceğini düşündü. Bu düşüncesini zorlamak istemedi. İsmet'in zihnindeki kuşkuyu kaldırmak gerektiğini görmüştü. Ayrım sonu, sayfa 44.